Işığımdan herkese merhaba. TR724 ekranlarındasınız. Ekrem Duman'la gündemi beraber yorumlayacağız. Sohbet havasında yine gündemdeki masadakileri konuşmaya devam edeceğiz. Geçen hafta başlamıştık. Güzel tepkiler geldi. Teşekkür ediyoruz. İnşallah daha da çıtayı yükselterek devam edelim. Ekrem Bey merhaba.
Merhabalar. Ben de seyircilerimize teşekkür ediyorum. İlgilerinden, eleştirilerinden, tekliflerine kadar teşekkür ediyorum.
Şimdi en sıcak gündemle başlayalım. Birkaç saat oldu. Türkiye tam kapandı. Covid tedbirleri çerçevesinde şu ana kadar mücadeledeki en sert bir tedbir alındı ve 18 gün sürecek bir bayramı da kapsayacak bir kapanmaya giriyor Türkiye. Tam kapanma adı veriliyor. Tam kapanmayla beraber birçok tartışma çıktı ve bu bazı tartışmalarda diğer tartışmaları kapatıyor. Mesela içki yasağı bunlardan bir tanesi. Ya ülkeyi bu kadar kapatıyorsunuz, bir kuruş yardım yok. Dünyada bu işler böyle olmadı, tartışılmıyor. İçki yasağı tartışılıyor. Lebalep kongreler yaptılar. Görüntüleri izleyicilerimiz mutlaka görmüşlerdir. O korona döneminde öyle parti kongreleri yaptılar ki buradan bir virüsün bulaşmaması mümkün değil. Ve nitekim kongre yaptıkları her il daha sonra kırmızıya döndü. Daha sonra kırmızılar bütün ülkeyi kırmızıya çevirdi. İsterseniz buradan başlayalım. Şu an Türkiye kapandı. Evlerde çok zararı olmadığı sürece de evlerden dışarı çıkamayacak. Bu tedbire neden gerek duydular sizce? Siz nasıl görüyorsunuz?
Valla sevgili seyircilerimize de bir şey tavsiye edelim. Hep sebep sonuç ilişkisi kurmak gerekiyor. Bu tam kapanma bir sonuç. Sebep ne? Dünyada aşı vurulma oranı hızla artıyor. Dünyada daha bir an önce nasıl açıktan birebir eğitime nasıl geçilir? Restoranlar, efendim iş yerleri nasıl
Ekrem Bey siz
açılır?
aşı
Bunların
vuruldunuz mu? Siz aşı vuruldunuz mu Amerika'da?
Vurundum ben çünkü biliyorsun
İki dozu
Amerika'da
da.
yeni seçilen başkan ilk 100 günde 100 milyon aşı vaat etti. Biden 100 günde 100 milyon insan dedi. Fakat o zaman inanmadılar. Dediler ki mümkün değil. Elde böyle bir şey yok. Yani elde bu kadar ilaç yok. Elde bu kadar aşı yok. Fakat çok kısa süre içerisinde 100 güne erişmeden 100 milyon aşıya ulaştıklarını ifade ettiler ve Başkan Biden dedi ki 200 milyona çıkarıyorum ben bunu. Şimdi de şunu tartışıyorlar. Bir an önce 12 yaşla 16 yaş grubunu da aşılayalım. Şimdi böyle hızlı bir gelişme var. Hızlı bir üretim var. Üstelik bu, bütün bunlar olurken Amerikalıların, Amerika Birleşik Devletleri'nin federal devletin ve yerel hükümetlerin, yerel devletlerin, devlet diyeceğiz aslında biz eyalet diyoruz ama onların da iş yeri kapanmış insanlara takviyeleri var. Dükkanı kapanmış insanlara takviyeleri var. Hiçbir ticari faaliyeti olmayan insanlara da takviyeleri var. Yani ardı ardına biliyorsun trilyonlarca dolar buralara kaydırıldı. Ve Türkiye'deki kapanmayı anlamak için belki oraya dönmek lazım. Gerçi İçişleri Bakanı sallama bir şey söylemiş yani böyle biz efendim Fransa'da, Almanya'da ve İngiltere'de nasıl yapıyorsa biz de öyle yapıyoruz demiş. Yok böyle bir şey. Yani bu kadar rahat yalan söylenmemeli. Hilafi vakı beyanda bulunulmamalı. Dünya bir kapanma, kısmi kapanma yaşadı, yaşıyor. Ama hep hedef bir an önce insanların aşı vurulmasını sağlamak ve hayatı normale çevirmek. Fakat Türkiye'de
Mesela
inadına
İngiltere
yanlış
örneği
yapıyor.
var. İngiltere örneği var. İngiltere bir dönem rakamlarda ve oranlarda çok kötü durumdaydı. Hatta olağanüstü hal ilan edilmişti neredeyse. Ama aşıda öyle bir disiplinli çalışma başlattılar ki biraz da aşıyı dışarıya vermeme ithalatı da yasaklandı, ihracatı da yasaklandı. Ama aşının İngiltere'de sonuç verdiğini görüyoruz. Amerika'da sonuç verdiği görülüyor. İki dozu alanlar maskesiz dolaşabilirsiniz denmiş. Öyle ki Amerika'da duyduğumuz haberler bazı aşı karşıtı olarak görülebilecek muhafazakar yerlerde bir maddi yardım yapılıyor. Aşı olmak isteyenlere birazcık da para veriliyor. Hani gelsinler aşı olsun belki teşvik olur diye. Dediğiniz gibi birçok o ülkenin tamamını aşılayıp bir bağışıklık peşinde ülkeler. Ama bizde maalesef aşı da yok. Sağlık Bakanı sabredin 2 ay dişinize sıkın 2 ay sonra aşılar gelecek inşallah diye yine Sağlık Bakanı'na kalsa şimdiye kadar 35 milyon kişi aşılanmıştı. Bu da başarılmadı. Dediğiniz gibi sebep sonucu tartışmak lazım. Ülkede aşı olmadığı için, başarılı aşılama programı olmadığı için tekrar kapanıyoruz. Aslında herhalde bunu söylemek istiyorsunuz.
Tabii ki. Şimdi aşıyı da reklam ettikleri dönemde dünyanın hiçbir ülkesinde, gelişmiş ülkesinde kullanılmayan aşıyı tercih ettiler. Yani Çin aşısı, yani Çinliler biz bile kullanmıyoruz dediği aşıyı tercih ettiler. Yani hem ne diyelim ki, bilemiyorum ki, yani söyleyecek bir şey yok. Çok büyük bir beceriksizlik mi diyelim, bir kastı mahsusuyla yapılmış bir hata mı diyelim. Yani resmen bu şeyi idare edemediler. Benim gördüğüm hadise bu. Dünyadaki örneklerine baksalardı, hangi aşı tercih ediliyor, hangi aşı hangi oranda nereye, herkes bir listeleme yaptı önce. Yaşlı insanlardan başladılar, sağlık personelinden başladılar, kitleyle, halkla irtibatlı insanlar, öğretmen gibi insanlardan başladılar. Sırayla çok hızlı bir şekilde. Sonra da bıraktılar. Şimdi Amerika'da isteyen istediği yerde istediği aşıyı, bak çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bir link gönderiyorlar size. Linke tıklıyorsunuz. Sonra size soruyor, hangi aşıyı vurulmak istersiniz? Sonra bir daha soruyor, hangi muhitte vurulmak istersiniz? Gidiyorsunuz herhangi bir eczaneye, herhangi bir üniversite, bir yerler belli. Gidiyorsunuz hemen böyle önceden de yerinizi ayırdığınız için sıra, kuyruk falan filan da yok. Giriyorsunuz 5 dakikada hemen aşıyı vurunuyorsunuz. Sizi 15 dakika oturtuyorlar, bekletiyorlar. Başınıza bir saat koymuşlar, 15 dakikaya basıyorlar. 15 dakika sonra saat alarmı çalınca güle güle. Bitti. Bu kadar.
Hadi git. Aslında aşı olsa Türkiye'de de bunları yapacak insan potansiyeli var, sistem de var. Yani bu anlatılan şey çok zor değil. Yani aşı olsa Türkiye'de ilk Çin aşısı geldiğinde bir dönem bunu uyguladı. İnsanlara saat verdiler, gidildi, insanlar aşılarını oldular. Ama esas Türkiye'deki sıkıntı şu, aşı yok. Diğer aşıları alacak para yok maalesef. Biliyorsunuz şunu da izleyicilerimize hatırlatmamız lazım. Türkiye korona başladığında İngiltere'ye ve Amerika'ya sağlık yardımı yapmış bir ülke. Yani çok enteresan. Şov için, şanı yürüsün diye işte korona diplomasi adını vermişlerdi birçok ülkeye. Mesela en son bir iki hafta önce Libya'ya 150 bin tane aşı gönderdiler. Libya heyeti ziyarete gelmişti. Jes olsun diye onların bagajlarına 150 bin aşıyı koydular. Ama sonra da geliyoruz ki Türkiye aslında en fazla yardıma muhtaç ülkelerden bir tanesi haline gelmiş.
Daha kötüsü bir şey var. Dünyada Türkiye'nin verdiği rakamlara güvenen bir ülke yok. Yani hani korona vakalarıyla ilgili rapor tutuluyor. Dünya Sağlık Örgütü yakından takip ediyor. Uluslararası kuruluşlar yakından takip ediyor. Ona göre aşı dağılımında, ona göre tedbir almada, ona göre seyahatlerde bir takım yaptırımlar oluyor. Türkiye'nin verdiği rakamlara inanan bir ülke yok. Türkiye o kadar feci bir durumda. Lebalep,
Ya.
lebalep, lebalep şimdi hastalıktan geçilmiyor. Yani stadyuma bir
Ya
tane insan alınmıyor, senin kongrene lebalep insanlar alınıyor. Bunun sorumlusu sen değil misin? Aşıyı bulacak vatandaş bulamaz ki, doktor bulamaz ki, hastane bulamaz ki. Yani bütün sorumluluk Türkiye'yi
aslında
yöneten insanların beceriksizliği, bu kadar basit, bu kadar net.
evet, aslında hiç kimse inanmıyor. Türkiye'de de hiç kimse bu rakamlara inanmıyor. Ben birçok AKP'nin de çok inandığını zannetmiyorum. Çünkü korona gerçekten ciddi. Sosyal medya bir nevi taziye evine döndü. Ki kendi yakınlarımızdan da biliyoruz. Hastalanan, hayatını kaybedenler var ki sosyal medya biraz dolaştığınızda birçok insan yakınlarının koronadan vefat ettiğini anlatıyor. Ve bu bile sadece bu gözlem dahi Türkiye'de hadisenin ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor. Peki Ekrem Bey, bu kadar insan sağlığını tehdit eden ve artık korona geldiği zaman da şu parti bu partiye de bakmıyor, canını alıyor. Bu lebalep kongreler vesaire insanlar farkında mıdır? Bu kadar bir kesimin hiçbir kurala uymaması, öbür taraftan bazılarına gırtlağına kadar yapışma, sokakta görse para cezası yazıyor, tezgahını kaldırıyor. Ya insanlar bunun farkında mı sizce bu adaletsizliğin?
Valla son sokak röportajlarına bakarsan insanlar feryadı figan ediyor. İnsanlar bunun farkında. Ama farkında olmayan insanlar var mı? Vardır tabii. Çünkü sadece Kanal A'yı izleyip sadece belli gazete adını verdikleri şeyleri okuyanlar, okumuyor, okuyorlar mı, bakıyorlar mı bilmiyorum. insanların durumun vehametinin farkında olup olmadığı konusunda bir şüphem var. Ama iş kendisine dayandıkça, yani koronavirüsünden dolayı yakınını kaybettikçe, işini kaybettikçe, kendini kaybettikçe, mesleğinden oldukça ve devletten de hiçbir yardım alamadan günlerce eve tıkılınca, günlerce evde tutsak bırakılınca herhalde diyorum yani masum insanların tutsak halde tutulmasından efendim insanlara hayat hakkı tanımayan bu Baas rejiminin insanlara verdiği zararı herhalde insanlar yavaş yavaş yavaş anlayacaklardır. Zaten benim şöyle bir teorim vardı biliyorsun söyledim diye Erdoğan iki defa bana cevap vermeye kalktı. Ben bir zaman gelecek insanlarda bir istikrah duygusu oluşacak. Bir ikrah duygusu oluşacak. İnsanlarda bir tiksinme duygusu olacak. Düş yakamızdan kardeşim diyecekler demiştim. Buna çok alınmış beyefendi. Bir de bana diyor düş yakamızdan diyor. Sen ne hakla bunu söylersin? Sen ne hakla bu millete bunları çektirirsin? Bir koronavirüsünü idare edemedin. Edemiyorsunuz. Çünkü kendinize geldi mi virüs yok. Cenazede virüs yok. Kongrede virüs yok. Parti toplantılarında virüs yok. Ama vatandaşın yaptığı en tabii, en insani meselelerde bile virüs var. Tamam öyle düşünüyorsan vatandaşı koruyacak tedbir al. Hiçbir tedbir de yok. Herhalde vatandaş artık herhalde bu kadar kör olamaz diye düşünüyorum. Yani diyecek ki ya yetti gayri ya. Yetti bu kadar olmaz yani. Sokak röportajlarına bakarsan böyle diyor insanlar. Umarım daha da
Tabii
diyecektir. Demek zorunda.
sokak röportajlarının neticede yapanlar aralarından seçtikleri için hani gazetecilik değeri tartışılır ama elbette sokakta çok memnuniyetsiz artık ne olursa olsun diye konuşan insanlar var. Artık yeter artık başımıza ne gelirse gelsin diye konuşan insanlar var. Ama işte 128 milyar nerede bu lebalep kongreler derken işte bu içki yasağı insanlar içki yasağını konuşuyorlar. Ne diyorsunuz bu içki yasağı gerçekten de gündemi örtmek için o yapılmış bir yasak mı? Çünkü korona tedbirlerinde böyle bir belli saat sınırlaması var alkol satışıyla alakalı. Biraz sosyalleşmeyi engellemeye, biraz tüketimi arttırıp bir de alkol yüzünden hastanelere kimse gelmesin diye. Ama medeni ülkelerde böyle bir alkol satış yasağı yok. İnsanlar bunu bir ideolojik olarak görüyorlar. AKP'nin kendi tabanına işte içkiyi yasaklattı ki böyle bir taban var mı? Ben Türkiye'deki sosyolojide içkinin böyle yasaklanacağını yanıp tutuşan bir kesim olduğunu açıkçası bilemiyorum. En son bıraktığımız ülkede böyle bir yanıp tutuşan çok marjinal belki vardır ama uzun süredir de Türkiye'de daha da mı marjinalleşti bilemiyorum. Bu içki yasağı bir yem mi? Bu yemi atlıyor muyuz?
Şimdi bir kere çok komik ama gerçek bir röportaj gördüm bir gazetede galiba bir internet gazetenin internet sitesinde galiba. Diyor ki tekel bayi hayatımda hiçbir Ramazan'da yapamadığım kadar satış yaptım.
Yılbaşında.
Yılbaşında bile diyor yapamadığım satışı yaptım. Şimdi normalde nedir? Levent Beyciğim nedir konu? Türkiye'de insanlar böyle sürekli alkol tüketseler bile Ramazan geldiğinde tekel bayine uğramazlar, içmezler. Genelde yani genelde insanlar hatta oruç tutarlar. Hatta tutmasalar bile o ibadete duydukları saygıdan dolayı Ramazan'da bir tövbe ederler. Ya sen ne yaptın ki insanları tekel bayine koşup hiç görülmedik şekilde yılbaşında bile tüketilmediği bir oranda alkol tüketimine sevk ettin. Bir kere böyle şeyler ters teper. Bunu bir kere kaydetmek lazım. İkincisi, AKP içerisinde efendim alkol yasağı koyalım diye bir düşünce var mıdır? Bazılarında olabilir, hissiyaten olabilir.
Ekrem
Fakat
Bey, o
bazı
kadar çok
insanlar
vergi alınıyor ki alkolden o kadar çok vergi alınıyor ki yani sigara içen dürüst vatandaş kadar kimse vergi vermiyor bu ülkede.
ya ben de onu söyleyecektim. Yani evet alkolü yasaklayalım diye içlerinden geçirenler olabilir ama ekonomik zorunluluk, ekonomik veriler ortada. Alkolden aldıkları veri. Bırak alkolü. Devlet kumar oynatıyor.
Şans oyunları.
Şans oyunları oynatıyor. Yani bunlardan ya, hissiyatını sorsan der ki ya bu kumarın içinde bizim ne işimiz var? İçkinin içinde ne işimiz var? Her işin içinde işimiz var. Çünkü olarak para kazanıyorsunuz bundan. Para alıyorsunuz ve buna da mı ihtiyacınız var? Hele şu parasızlık zamanında. Bence bu tamamen sizin de buyurduğunuz gibi tamamen gündemi saptırmak için, 128 milyar doları unutturmak için, tam kapanmanın vatandaşa maliyetini unutturmak için, vatandaşın beklentisini unutturmak için ortaya atılmış uydurma bir hedef saptırma ve maalesef muhalefet de buna çok çabuk teşne ve hemen çok çabuk manipüle olabiliyor. Normalde aslında bir tiyatro sergileniyor. O kadar tam kapanmanın içerisine bir alkol yasağı getirilerek ve güya da bunu müdafaa ederek bir tartışma ortamı başlatılıyor. Ve hissiyatını sorsam vatandaşın çoğu da ne var bunda diyebilir. Çünkü tartışma çerçevesi asıl gerçekliği gölgeleyen bir çerçeve. Asıl gerçeklik nedir? Ey vatandaş, Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan, eve kapanacaksın, iş yerine gidemeyeceksin, herhangi bir faaliyette bulunamayacaksın. Devlet de bunu finanse edecek bir mali duruma sahip değil. Sıkıntı çekeceksin, yutkunup evinde oturacaksın. Dünyada böyle olmuyor ama sen Türkiye'de böyle olacak diyeceksin. Bunların hepsi unutturuldu. 128 milyar dolar da en azından şimdilik rafa kaldırıldı. Unutulmaz ama rafa kaldırıldı. Buzdolabına kaldırıldı. Ama bir hedef saptırması oldu mu? Tabii ki oldu. Bir eleştirel medyanın da olmamasının bunda payı çok büyük tabii ki.
Daha önce korona ilk başladığında ilk evlerde kalmalarda işte sosyal medyaya takipçi sayısı çok artmıştı. İşte YouTube rakamları olsun diğer şeyler. Tekrar bir kapanma yaşanıyor. Tekrar böyle bir alternatif bilgilere ulaşma, belki daha önce duymadıkları şeyleri duymaya belki bir fırsat olabilir diyebiliriz. Gerçekten alkol yasağı asla kabul edilemez. İnsanların bir özgürlüğüne engel bir durum. Şu an tekel bayilerinde bir kağıt imzalatıyorlar. Cumhurbaşkanı konuşmasında bunu söyledi. Şöyle satılmıyor gibi sanki bir padişah buyruğuna da tebliğ tebellü yapıyorlarmış tekel bayilerine. Hiçbir kanuni dayanı olmayan. Maalesef bunlar çok adiyattan şeyler oldu. Yine çok adiyattan bir video seyredeceğiz şimdi izleyicilerimizle. Ekrem Bey size dün göndermişim ne kadar komik diye ama aslında çok acı, ağlanacak bir şey. Arkadaşlarımız onu yayınlayabilirlerse iki tane genç çok esprili bir TikTok videosu yapmışlar. Ama videoyu izleyelim sonra başlığında neler geldi beraber bakalım. Eğer hazırsa evet. Şu an solda video oynuyor. Pasaportla alakalı esprili bir video çekmişler. İşte gördüğünüz gibi fırın eldiven olarak kullanacak. Kitap ayracı yapacak. Şimdi çay altı yaptı. Video bu kadar. Sağda başına gelenler. Bir arkadaşlarımız bir Fransa örneğini yapmışlar. TikTok'ta bu her ülkeden insanlar pasaportu nasıl kullandığıyla alakalı videolar çekmişler. İşte bu da bir Fransız pasaportu alakalı arkadaşlar. Onu da verelim dediler. O kadının başına bir şey geldiğini düşünmüyoruz ama o gençlerin o korku hali, sindirilmiş elleri, kelepçeli hali biri içime çok dokundu. Hani Türkiye'de neler neler oluyor buna mı dokundu ama artık çok bu kadar komik bir videodan başlarına bu gelmesi beni çok gerçekten rahatsız etti. Siz ne diyorsunuz? Çok komik bir video işte. Gül geç değil mi yani? Yani Allah'ın cezası. Bu çocuklara da dokunma ama yok. Bunlar devleti imajını zedelemişler. Türk pasaportunun değerini düşürmüşler falan filan.
Şimdi beni de üzdü ama şaşırtmadı. Neden? Yıllar yıllar önce bir filmde bir film yasaklanıyor biliyorsun. Yasaklanma gerekçesi yıllar sonra arşivler açılınca anlaşılıyor. TRT'nin yasağı da orada anlaşılıyor. Meğerse filmin baş kahramanı hapishaneden kaçarken gardiyanlarla boğuşuyor. Gardiyanın şapkası yere düşüyor. Gerekçe şuymuş. Devletin gardiyanının şapkası yere düşmez. Bunu böyle gösteremezsin. Şimdi Levent Bey, aslında olay şu. Yani bir kutsanmış devlet anlayışı vardı. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi budur. Devlet tanrısal bir şey. Yani böyle yemez içmez, üzerinden zaman geçmez. Efendim, Tanrı'ya ait ne kadar özellik varsa tam da ona atfedince bu bir puta dönüşüyor. Devleti putlaştırma. Devleti efendim ilahlaştırma ve sonra tapınma. Eskiden İslamcıların çok...
Tağut değil miydi bu devlet?
Tam da onu söyleyecektim. Siyasal İslamcıların çok eleştirdiği bir konuydu. Fakat etme bulma dünyası Yani neyi kınarsan başına gelir diye bir şey vardır. Bunlar sürekli kınardı. Bu devlet nedir? Tağuttur, bu tağuttur. Efendim elinizde, kendi elinizde yaptığınız bir hani şeyde vardır ya, cahiliye döneminde.
Eyvah, evet.
Helva yapar
Eyvah
adam,
falan.
sonra ona tapar, sonra acıkınca yer. İşte ona benzetirlerdi. Şimdi siyasal İslamcılar da eski tapınma devlet modelini aynen üstlendiler. Devlet deyince akan sular duruyor. Aman devleti, devletin gölgesine basılmaz. Ya devlet insan içindir. İnsan devlet için değil. Devlet insanların mutluluğunu temin eder. Üç sebepten dolayı: adalet dağıtır, güvenlik dağıtır, hizmet dağıtır. Bunun karşılığında da
Eğitim.
senden benden vergi alır. Yani senin benim, yani vatandaşın vergisiyle hayattadır, ayaktadır. Vatandaş devletten hesap sorar. Ben sana bu parayı verdim. Hani bütün dünyada yaygındır. Adam kendisiyle ilgili bir şey olduğu zaman der ki memura, senin maaşını ben ödüyorum. Yani benim vergimle. Doğrudur bu. Zaten demokrasi iki nokta üst üste, bir yönüyle vergi şuurudur. Vergi bilinci olmayan yerde demokrasi olmaz. Şimdi burada iki tane
Türkiye'de
gencecik çocuğu
vergiler,
dövüyorlar.
Ekrem Bey, Türkiye'de vergiler net, genelde ne kadar vergi verdiğimizi bilmiyoruz. Genelde maaşlar net olarak alınıyor. Ama Amerika'da bildiğim kadarıyla vergiler siz ödüyorsunuz. Yani insanlar şahıs olarak ödedikleri için ne vergi verdiğini, nasıl canını acıtarak verdiğini çok daha fazla hissediliyor. Ama bizde maaşlarda kesildiği için sanki bir alışkanlık var. Ve devletin harcadığı para senin para hissiyatı biraz daha az. Ama halbuki böyle brüt alınsa ve daha sonra vergiler verilmiş olsa, ki İsveç'te de öyle şu an yaşadığım yerde, çok daha biliyorsunuz, vergi bilincine çok daha fazla sahip oluyorsunuz. Bu İslamcıların devlet tağut, bunlar kaldıkları evlerde elektrik daha az para ödemek için sayaçlarla oynarlardı. Çünkü devleti para vermek şey değildi. Camiden halı çalarlardı biliyorsun. Çünkü cami işte Diyanet'in camisi zaten çok gitmezlerdi. Bu
Hepsi
kafa
değil
buraya
de diyelim.
geldi
Hepsi
şimdi.
değil diyelim. Çünkü bazı
Tabii
İslamcılar da
ki
lan biz böyle bir şey yapmadık diyebilir. Doğrudur, onlar da haklıdır, ama üniversite yıllarında sen de
radikalleri.
görmüşsündür. Böyle bir kısım zümre vardı. Belediye otobüsüne bilet almaz. Efendim. Öğrenci işlerinden kaşe çalar. Ben söyleyebilirim yani bunu. Şimdi ortalıkta dolaşan bazı insanlar tanıyorum yani. Öğretim görevlisi olmuş, profesör olmuş, böyle sağa sola ahkam kesiyor. Ama öğrencilerin kaşe çalıp sahte evrak düzenleyip bunu da meşru gören, hadi tırnak içinde söyleyeyim, şer'i gören. Hatta elektrik, su, İslam devletinde para alınmaz bunlardan. Dolayısıyla vermeyelim deyip, senin de söyle, saatlerle oynayan insanlar. Ama herkesi de kapsamıyor bu. Vicdanlı insanlar, mantıklı insanlar, akıllı insanlar, hukuka inanan insanlar, başkasının hukukuna tecavüz etmenin günah olduğunu düşünen insanlar da bunu hiç yapmıyordu. Ama şunu söyleyeyim, mantık değişmedi. Yani dün gardiyanın efendim şapkası mı düşer diyen mantık bugün devletin pasaportuyla alay mı edilir diyor. Eskiden de hatırla, Hülya Avşar bir programda bir balonun üzerinde bayrak vardı. Bayrağı
Tekme atmış
balona tekme
yarışıyormuş.
attı diyor. Anneye sevk edilmişti. Dünyanın en komik davalarından bir tanesi budur yani. Şimdi ben sana daha ilginç bir şey söyleyeyim. Madem pasaportunuzu bu kadar seviyorsunuz, gri pasaport skandalını niye bu çocukları masaya yatırdığınız gibi yatırmıyorsunuz?
Dün
Çok
ya da
önemli bir
onun
dava
önceki
değil
gün
mi
bir
bu?
tane soruşturma açtılar. Bakan da açıklama yaptı. Gidenlerden şu kadar geldi dedi. Yani 500'ün üstünde dönmeyen olmuş. Galiba 39 belediyede bu operasyonu yapmışlar. Üstü kapatılacak. Yani öbür gün şeyden de düşecek. Gündemden düşecek bir olay, ama normal bir ülkede çok büyük bir skandal. Düşünebiliyor musun? Devletin vazife görev pasaportuyla insanlar başka ülkelere iltica ediyorlar. Yani yer yerinden oynaması lazım ya. Bu çocuklarla değil, esas bu organizasyonu yapanlarla uğraşmaları lazım.
Çok doğru.
Ama işte bu çocukların elinde pasaport, diğerleri şu an Almanya'da ve diğer Avrupa'da geziyor. Organizatörler neler götürdü bilmiyoruz.
Leventçim,
Bakanlık hiçbir sorumluluk
sen daha
almıyor.
iyi bilirsin. Sen daha iyi bilirsin. Gri pasaportun diğer pasaporttan farkı nedir?
Bunu ancak devlet verebilir size.
Ve
Ve vizesiz dolaşırsınız. Görevli olarak alırsınız.
devlet
Tabii.
görevlisiyseniz alırsınız, değil mi?
Tabii. Ya da bir
Devlet
devlet
senin
için bir görev gidiyorsanız, ya da belediye de olabilir. Bir kamu görevine gidiyorsanız.
kamu görevindeyseniz. Şimdi düşünün, sistemli bir şekilde adeta insan ticareti yapar gibi 800 küsür insan farklı yerlerden Avrupa'ya gönderilip iltica ettiriliyor. Ya iki tane genç çocuğun pasaport tiktakına kafayı takacağına sen buraya kafayı tak. Yani örgütlü ve
Çok
sistemli bir pasaport eylemi var burada.
argoya müsait kelimeler. Bu kadar hani TikTok işlerle uğraşacağına, hani öyle diyeyim, bu kadar TikTok işlerle uğraşacağına çok daha başka kriminal işler var ama işte maalesef bakanlığın soylu olduğu bir bakanlıktan bahsediyoruz Ekrem Bey. Yani ne kadar kriminal varsa adamla fotoğrafı çıkıyor. Hani geçen programda konuşmuştuk. Sadece onunla fotoğraf çekenleri şöyle tam kapanmaya alsalar ülkede suç oranı düşecek.
Çok doğru. Yani adres aslında açık. Adres aslında belli. Ve bir siyasi gelenekle, şu anki iktidarla suçlu insanların kesişim kümesi, iletişim kümesi çok o kadar suçu ortaya koyuyor ki. Ve geçen hafta konuştuk, tekrar dönmeye gerek yok ama ne oldu kırmızı, hadi pasaportu konuşuyoruz ya. Kırmızı bültenle aranan dolandırıcıların akıbeti ne oldu?
Bugün yarın. Ama bakan hemen bir şey söyleyemem demiş. Arnavutluğa bir grup polis göndermişler. Bazıları da şey diyor sosyal medyada, onlar da geri dönmeyebilir diyor. Çıkmışken gelmeyebilirler diyor. Yok, hiç kimseden bir haber yok.
Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu pasaport işinde devletin hilesi bir değil, iki değil, üç değil. Sana bir şey söyleyeyim. Ben ta 2015'te yanılmıyorsam, yani daha ortada darbe marbe yok, öyle söyleyeyim. Pasaportumla bir ülkeye gittim. Bana dedi ki görevli, efendim pasaportunuz dedi çalınmış gözüküyor dedi. Dedim ki ben de ona görevliye, İngilizce konuşuyoruz. Madem pasaportum çalınmış gözüküyor, benle nasıl olabilir bu dedim. Valla onu siz söyleyeceksiniz dedi. Dedim ki ya sizi yanıltan raporlar gönder. Bu dedim devlet tarafından göndermiş değil mi? Evet. Bunu dedim sadece bana değil, gazetecilere, iş adamlarına, öğretmenlere, ev hanımlarına yapıyorlar. Yalan beyanda bulunarak. Bak şimdi Türkiye'nin itibarı şöyle sarsıldı. 15 Temmuz oldu, ilk icraatlardan bir tanesi 46 bin tane pasaport iptalidir. Yanlış hatırlamıyorsam. Devlette bir pasaport şeyi var. Böyle bir ne diyeyim, içgüdüsü var. Hemen pasaportlara, insanların pasaportlarına sürekli el koyuyorlar. Neden? 46 bin pasaport iptal etti. Sonra o insanlar hakkında kırmızı bültenler çıkardılar. Interpol'e raporla. Şimdi çok acı bir devlet açısından, Türkiye açısından acı bir gerçeği seyircilerimiz duysun. Türkiye'nin gönderdiği hiçbir kırmızı bülteni Interpol ciddiye almıyor. Hiçbir pasaport bilgisini, pasaport iptal edilmiştir diyor. Pasaport çalınmıştır diyor. İptal edilmeye çalınma bilgilerini dünyada hiç kimse ciddiye almıyor. Çünkü Türkiye'yi yönetenler pasaport üzerinden insanlar üzerine bir baskı aracı olarak görüyor ve baskı kuruyorlar. O yüzden iki tane delikanlının pasaportla ilgili, yani işte bizim pasaport böyle işlere yarar manasında çektiği komik bir videodan yine kutsanmış devlet adına ve pasaport üzerinde oynadıkları fırıldaklar adına rahatsız oluyorlar. Ben bu pasaport meselesi, devletin pasaport refleksi diye başlı başına bir çalışma, bilimsel çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Bir de ironik olarak çocukları da yurt dışı yasağı getirmişler. Yani al işte pasaportun dahi olsa hiçbir işe yaramayacak der gibi, birazcık da inadına yapar gibi çocukları da yurt dışı yasağı getirmişler. Aslında başka bir programda mutlaka tartışalım. Adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla aslında Türkiye çok açık cezaevine dönüştü. O kadar sayı her geçen gün yükseliyor ki işte bir tweet attı, gel yurt dışı adli kontrol, yurt dışı adli kontrol. Yani Türkiye açık cezaevi, bu da aslında kabul edilecek bir şey değil. Bazı insan hakları derneklerinin bazı raporlarını gördüm. Bu aslında başka bir tür sizi mahkum etme. Ev hapsi de var. Bunu ev hapsini de sayabiliriz. İşte amirallerle gündeme geldi ama insanlar işte o bir kelepçe takma ya da adli kontrol yapma, yurt dışına çıkartmama, bu da mahkumiyetin başka bir boyutları ve Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor. Başka bir habere geçelim Ekrem Bey isterseniz. Bu Rize'de, İkizdere'de malum bir taş ocağı yapılacak. Onunla ilgili direnişler var. Orada özellikle köylü halkın, kadınların verdiği görüntüler insana Helal olsun dedirtmeden bir hayal. Hatta şimdi birazdan arkadaşlarımız ekrana getirsinler. Polislere karşı tek böyle bir film afişi gibi bir görüntü var. Cengiz İnşaat'ın yapacağı bir taş ocağı ve HES projesi var. O taş ocağı çevre illerde yapılacak, işte fotoğrafta geldi. Liman projesi için taş lazım, onu yapacaklar. Yöre halkı da arıcılıkla ve çayla geçiniyoruz. Bu yapılacak şeyler buna engel olacak diye direniyorlar. Ama şimdi sokağa çıkma yasağı da geliyor. Nasıl olacak? Cengiz. Bu arada Cengiz gerçekten millete verdiği sözü tutan tek AKP'li. Yani o açıdan takdir etmek lazım. Dediğini yapan, aralarında belki de hani dürüst çıkmış tek adam bu Cengiz. Dediğini yapıyor gerçekten. Demişti, yapıyor.
Dediği nedir?
Sizin
Dediği
de çok iyi...
seyircilerimiz anlamıyordur. Sen bir dokunma yapıp geçiyorsun.
Yani can millete, işte millete sinkaflı bir küfürdü. Artık Cengiz'in bu şeyini vatandaşlarımız biliyorlardır. Sizin de aslında buralar gezdiğiniz, bildiğiniz yerler Ekrem Bey. Şimdi böyle direniş var. Ben böyle çok direnişler gördüğüm zaman bir yerde kaybediliyor. Çünkü devlet askeri, jandarmasıyla, işte geçen gün madencinin bir tanesi konuşuyordu. Diyor ki biz bekleriz diyordu. Sabrı, acelimiz yok. Çünkü rüşvetini vermiş. Nereyi görmesi gerekiyorsa görmüş. O kadar rahat ki bu protestolar bir gün sona erer. İşte yağmur yağar, kış gelir, jandarma dağıtır, gaz bombası atar. O kadar emin ki daha sonra da bu kişiler hani birazcık şey de başka kime verecek? Yine Tayyip'e verecek gibi oylar yine Tayyip'e de gider mi acaba, endişe ediyorum. Oralarda gezmiş insan olarak ne diyorsunuz? Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaylara?
Ben biraz da oralı sayılırım yani. Hanımdan dolayı oraları gayet iyi biliyorum. Güzel yerler. Hakikaten insan gezmeye doyamayacağı, bakmaya doyamayacağı, Türkiye'nin en nadide, en güzel, en yeşil tabiat ortamı, doğal ortamı en güzel yerlerden birisi. Ama senin söylediğin gibi bu bir zaman sonra atma hamidiye, atma vergi de vereceğiz, şapka da giyeceğiz dendiği gibi atma Tayyip atma, ağaçları da keseceğiz, kesmenize müsaade de edeceğiz ve dönebilir. Çünkü senin gayet güzel doğru bir tespitin var. Yani karşı taraf vereceğini vermiş, yedireceğini yedirmiş, giydireceğini giydirmiş, tuzu kuru, beklemeye de tahammülü var, yağmur yağar, kar yağar, şöyle olur, böyle olur, gene yaparız diye düşünüyor. Aslında burayı şu anki Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden parti başkanı, beyefendi de gayet iyi bilir. Yani onun en azından demesi lazım ki ulan ne yapıyorsunuz? Hani orayın tabirse ne yapıyorsunuz siz kardeşim? Ya bu kadar güzel bir tabiat ortamı yok edilebilir mi? Demesi
Ekrem Bey,
lazım. Vicdanında biraz bir şeyler kalmışsa.
inşaat onların, yani Cengiz inşaattan bahsediyoruz. Yani Cengiz haddine mi, yani kendisine ait bir işi mi olabilir? Yani Cengiz inşaat dediğimiz zaman bugün gerçek sahibi ya da yani her izleyicilerimiz zaten biliyorlar. İş sahibi kendisi, yani iş yüklenici Tayyip Recep Tayyip Erdoğan.
Kesinlikle. Ben de tam oraya gelmek istiyordum. Yani demek ki sıradan bir adam olsa, hani geçen hafta da konuştuk. Adam hanımefendi bakan olmuş, dezenfekte satmış kendi şirketinden. Yine senin çok harika bir yorumunla uyanık olsaydı aracı bir firma. Çünkü öyle yapanlar hırsızlar öyle yapıyor genellikle. Yolsuzlar öyle yapıyor genellikle. Doğrudan kendileri gözükmüyor. Bir beşli çeteden bahsediliyor. Beşli çetenin en başındaki beşli kimdir? O belli. Herkes de biliyor. Hatta gönderecekleri para az geldiği zaman telefonda demiyor mu? Kabul etme, kabul etme. 10 milyon dolar galiba yanılmıyorsam. 10 milyon doları kabul etme. Nasıl olsa gelip kucağımıza oturacak. Herkes ödüyor, onlar da ödeyecek. Diyenler kimlerse bu işlerin arkasında olanlar da onlardır. Ama şunu bir hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Biz tabii bu konular böyle gizli kapaklı, sessizden ve derinden götürülmüş. Çok insan farkına, biz de şahsen çok farkına varamadık. Ama vardığımız şey şudur. Karadeniz'de o nehirlerin olduğu, o ovala şeylerden, yaylalardan akıp gelen sular bile çeşitli enerji projeleri başlığı altında peşkeş çekilmiş. Evet, bu çok önemli bir şey. Bunu ancak gittiğiniz zaman köydeki insanlardan duyabiliyorsunuz. O kadar sesi. Ve şöyle bir şey. Diyelim ki hiç enerji işinde olmayan insanlar Önce ruhsatları alıyorlar. İster oraya yapılacak çok nehrin içerisinde yapılacak projeler, isterse rüzgara açık alanlarda yapılacak projeler. Hiç hayatta rüzgar enerjisiyle alakası olmayan, hiç hayatta efendim nehir enerjisiyle, su enerjisiyle alakası olmayan insanlara ruhsatları vermişler. O ruhsatı alan insanlar 3'e almış, 30'a başkalarına satıyorlar. Böyle yüzlerce proje varmış. Bunu zaman geçtikten sonra muhalefet ne yapmış da bu konuda hiç insanları doğru dürüst bilgilendirememiş? Neden o fotoğrafın vehametini herkese duyuramamış? O da ayrı bir acıklı bir hikaye, ayrı bir trajedi. Şu an görünen o ki Karadeniz'i, Trabzon'da yanan bir orman vardı mesela, hatırlıyor musun? Hiç alakası bir şekilde
Evet
kışın
abi.
ortasında cayır cayır yaktılar.
Evet, hatta bu Katarlı elemanın gelip tur atmasından sonra mıydı, öyle bir şeydi galiba.
Katarlı adamla beraber helikopterde gezip fotoğraf çekip orada arazilere baktıktan sonra kışın ortasında, bak hiç daha görülmüş bir şey değil, yağan yağmura kara rağmen cayır cayır yaktılar. Yani niye yanar bir orman? Hadi yandı. Bir şekilde yandı diyelim. Dediler ki burada kesinlikle ağaç dikilecek var. Hiçbir ağaç da dikilmedi. Katarlara da hediye edildi, Katarlılara. Yani Karadeniz'i bir topyekün görmek lazım. Orada bir şebeke kurmuşlar. O şebeke içerisinde en büyük pay alanlar da belli. Hissesini vermezse gidip kucağına oturulacak adamlar da belli. Ama burada köylüler de takdir etmek lazım. O anneleri, o teyzeleri, bakıyorum böyle yerel şiveleriyle, yerel dilleriyle böyle susmayacağız diyor, konuşacağız diyor, kendimizi
İnşallah.
anlatacağız diyor. Sen de seyrettin mi bilmiyorum teyzeleri. Bu teyzeleri de ayakta alkışlamak lazım. Bunların yaptığı bu özgürlük mücadelesini, kendini müdafaa etme mücadelesini, 3 diplomalı, 2 diplomalı, 1 diplomalı üniversite mezunlarının cirit attığı büyük şehirlerde göremedik. Kendi hakkını savunma meselesini. Bu teyzeleri de ilk mektep görmüş mü görmemiş mi bilmiyorum. Bu amcaları, bu dayıları da tebrik etmek lazım. Abi sistem onları bir şekilde yıldırıyor, bıktırıyor, kırıyor ama bunları da takdir etmek lazım diye düşünüyorum.
İnşallah yalnız bırakılmazlar. Muhalefetin burada yığılması lazım. Birazdan o konuyu da konuşalım istiyorum. Avukatlar Türkiye'de savunma hakkı elden alınmış. Hiç kimse hakkını savunamıyor. Çok başıma bir iş geldi. O yüzden çok linç olmamak için kısaca söyleyip geçeceğim. Türkiye'nin işte Kürt sorunu olduğu gibi, işte birçok sorun olduğu gibi, bence Trabzon ve Rize gibi sorun da var deyip hemen korkudan bu konuyu hızlıca geçiyorum. Size de cevap hakkı doğmadan hemen Ekrem Bey, insanların savunma hakkı yok. Yani avukat mesela bir mahkemeye düşüyorsun, bazı özellikle terör suçlarıyla, uydurma terör suçlarıyla suçlandığınız zaman kendinizi savunacak avukat bulamıyorsunuz. Şimdi bu insanlar da böyle çok büyük ihtimalle yalnız bırakılacaklar. Bir savunma hakkı bütün dünyada kabul edilmiş norm. Savcı ile avukat aslında aynı seviyededir. Türkiye'de işte o mimarisi de çok tartışılıyor. Birisi iddia eder, öbürü savunur. Aslında iki eşit aynı kutsal işi yaparlar. Ama çok fazla tukaka yapılmış bir meslek. Çok fazla insan hapiste. Ne kadar kişinin hapiste olduğu da aslında bilinmiyor. Bir insanları yalnız bırakma deyince de bu avukatların durumunu da konuşmadan bitirmeyelim programı.
Vallahi çok ilginç bir olay var. Çok ilginç, hakikaten ilginç. İstanbul Barosu avukatlarından notumu aldım buraya. Büşra Uygun diye bir hanımefendi Adalet Bakanlığı'na bir dilekçe veriyor. Kaç avukat tutuklu veya hükümlü? Kaç avukat cezaevindedir? Kaçı mesleki
Bunu sorma
faaliyetleri nedir?
sebebini, bir kurum temsilcisi mi yoksa bireysel
Kendisi
merak mı?
avukat. Benim anladığım kadarıyla kendisi avukat. Avukatlarla meslektaşlarla ilgili bir soruyu bilgi edinme yasasından yararlanarak, hani her vatandaşın böyle bir hakkı var. Yani insanlar vaktiyle AK Parti varken, şimdi AKP diyoruz, AK Parti varken demokratikleşme konusunda güzel adımlar atarken böyle bir şey çıkmıştı yasa. Vatandaşın bilgi edinme hakkı diye. Her vatandaş istediği an, istediği bir şekilde, istediği konuda bir dilekçe verip devletten bilgi isteyebiliyordu. Devlet bürokratları da bunları hazırlayıp göndermekle yükümlüydü. Kanun istediği için. Öyle keyfi değil.
Hatta
Şimdi
süresi vardı. Belli bir süre içerisinde cevaplanmak zorundaydı.
tabii hani bunu destekleyici ombudsman sistemi falan kuruldu. Yani bunu devlet yapıyor mu, yapmıyor mu? Yapmazsa kime şikayet edilecek falan gibi ayrıntıları vardı
Ekrem
hatırlarsın.
Bey, şu anki ombudsmanın kim olduğunu hatırlayabilir miyiz?
Ben hatırlamıyorum. Hiç ilgilenmiyorum da çünkü. Al
Adalet
birini bulamıyorum.
Bakanı kayınpederi. Birazdan aklıma
Şu anki
gelir.
Adalet Bakanı'nın kayınpederi.
Hiç
Öyle
mi?
mi?
Evet.
Yani ne diyelim ki şimdi? Bediüzzaman'ın bir şeyi var. Adalet diyor zulüm adalet tacı giymiş hükmediyor diyor. Ya böyle bir şey olabilir mi?
Maalesef.
Yani bu hanımefendi soru soruyor. Şimdi ilginç. Soru sorulmuş gayet güzel. Hukuki bir şeydir bu. Bakanlık cevap veriyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani ben şoke oldum dedim. Başlı başına bir skandal. Bu diyor bakanlığımızın kendi iç meselesidir. Size bilgi vermeyeceğiz diyor. Pardon ne demek bu ya? Ne demek iç bilgi iç şeydir tasarrufudur da bilgi verilmeyecektir. Halbuki daha önce verilmiş bilgiler var. Özellikle parlamentoda bir milletvekilinin sorduğu soru üzerine 2016 yılında 354 avukatın 2017'de 487 avukatın tutuklandığı bilgisi var. Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği meclisteki önerge üzerine verilmiş cevap var. Vermek zorundasın bu cevabı. Burası yani gitgide şeye benziyor. Kuzey Kore'ye benziyor. Adalet Bakanlığı ben sana cevap vermiyorum. Bu bizim kendi iç meselemiz diyor. Halbuki konu da öyle değil. Ben çok ilginç bir şey söyleyeyim. Mehmet Bey bugün ister cemaat davalarında, ister efendim HDP gibi partileri hedef göstererek yapılan davalarda gözaltına alınanlar, tutuklananlar, hatta mahkum edilenler. Bütün bu kararlar bir gecede bozulabilir. Çok basit bir gerekçesi var. Eğer
Savunma hakkı.
siz savunma hakkını ihlal ederseniz mahkeme hükümsüzdür. Çünkü nedir? Mahkemenin üç sacayağı var. Birisi savcılık. Savcılığa da bak o da çok ilginçtir. Kanun diyor ki savcılara sanığın lehine ve aleyhine bulunan delilleri kullanır diyor. Bak bizdeki savcılar senin lehine olan delilleri hiç kullanmazlar. İşte yakında Şike davasının savcısı Adem Yavuz Aslan'ı yaptığı son röportajdan dolayı da tebrik edelim. O ülke soruşturmasını yürüten komiser yanılmıyorsam değil mi?
Sanırım
Emniyet
evet.
mensubuyla yaptığı röportajda çok ayrıntılı anlatıyorlar. Seyircilerimiz onu mutlaka izlemeleri lazım. Savcılık en baştaki kumpas iddiasından vazgeçti. Tıpkı Tahşiye davasında olduğu gibi. Hani kumpas
Birçok
vardı
davada
siz
olduğu
burada.
gibi. Tamam.
Birçok davada olduğu gibi. Diyor ki tamam artık kumpas yok. Ne var? Örgüt üyeliği.
Terör
Örgüt
örgütüyle.
üyeliğinin delili nedir? İltisak diyor. Efendim saçma sapan laflar bunlar yani. İltisak ne demek? Şimdi savcı için kanunun biçtiği rol şu. Sanığın lehine ve aleyhine delilleri kullanır. Müdafaa makamı sanığı müdafaa eder. Hakim de karar verir. Bu üç sacayağından bir tanesinde eksiklik varsa o mahkeme hükümsüzdür. Şimdi bak ben şuna şahidim ya. Sanık kendini müdafaa ediyor. Hakim böyle yapıyor. Geç onları, geç onları. Bir hakim böyle diyemez. Şimdi Şike davasının komiseri çok da ilk defa daha önceki şeyleri de dinlemiştim silmişler ama ilk defa değişim ekranda ilk defa gördüğümden dolayı söylüyorum. Hayatta tanımadığım bir insan ama belli ki mesleğini seven bir adam. Belli ki mesleğini çok iyi yapan bir insan. Adam Hodri Meydan okuyor diyor ki işte Fenerbahçe TV'de buluşalım diyor. Hodri Meydan diyor. Bütün avukatlarınızı çağırın diyor. Bütün avukatlarınızı çağırın. Delilleri ortaya koyalım. Ortada bir kumpas yok. Ortada efendim kanun dışı bir dinleme yok. Kanun dışı bir tape yok. Kanun dışı bir tape. Bunu diyor savcı itiraf etti son bildirdiği beyanında. Yazdığı şerhte bunu iddia etti. Söyledi dedi ki yok bunların hiçbirisi. Ama ceza istiyorsun. Şimdi benim gördüğüm şey şu. Ya bu kadar avukat tutuklanır. Bu kadar avukat tutuklandıktan sonrakiler de ayrı bir hikaye biliyorsun. Avukatı ha şimdi bu beyefendi ismini ben buradan göremedim.
Soner
Ekranımda bir
Koç.
doğru ismi. Kim dediniz?
Soner Koç.
Soner
Soner
Bey.
Koç.
Soner Koç yani harikulade bir açıklama yapıyor. Adem de dosyaya çok vakıf. Sevgili meslektaşımız, sevgili arkadaşımız. Bunu mutlaka sevgili seyircilerimiz görsünler. Ve ben şuna inanıyorum. Bugün bir şekilde mahkum olmuş. Girmiş içeri ya da çıkmış, girip çıkmış. Halen yatan, onların yakınları. Size yeminle garanti ediyorum bu dosyaların hepsi savunma hakkı ihlal edildiğinden dolayı bütün dosya düşürülmüştür. Hükmüyle bu davalar düşer. Neden düşer? Çünkü sen insanlara savunma hakkı vermedin. Savunmalarını dinlemedin. İstedikleri şahitleri mahkeme salonuna getirmedin. Bak en şeyi söyleyeyim. 15 Temmuz davası. Adamlar diyor
Evet,
ki komutanımızı çağırın buraya.
polis.
Hulusi Akar'ı çağırın buraya. Genelkurmay Başkanı, o günkü Genelkurmay Başkanı. Çağırın buraya dinlemek istiyoruz diyor. Hakan Fidan'ı çağırın dinlemek istiyoruz diyor. Adamın en tabii hakkı bu. Ya bu
Birçok
dosyalar
cemaati menfi
görünen o ki
diyebileceğimiz
savunma hakkı ihlalinden dolayı ve ben şunu da iddia ediyorum. Bunu onlar da tırnak içinde domuz gibi biliyor Aziz. Nereden biliyor? Habire para cezası kesiyorlar. Belki sen e-devlete gir, sana
evet.
kesilmiş para cezalarını görürsün.
Epey
Şimdi hiç
var.
seninle alakası olmayan konularda para cezalarını kesiyorlar. Muhabirlere para cezası kesiyorlar. Sebebi şu, bence bir hukukçu arkadaşımın bana verdiği bilgiye göre. İleride mahkum etmeye çalıştıkları, tutukladıkları, hatta mahkum ettikleri insanlar dönüp haklarını arayıp tazminat isteyecekler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üzerinden, Anayasa Mahkemesi üzerinden yeni davalar açıldığı zaman o savcılardan, o hakimlerden, Adalet Bakanlığından tazminat isteyecekler. O tazminat isterken zaten bunların da şu kadar borcu vardı diyebilmek için insanlara yağmur gibi ceza yağdırıyorlar.
O davalar da aynı sürece gider, iptal olur. Eğer öyle bir gün gelmişse o kesilen cezalar da iptal olur diyelim. Ben nasıl ödemeyeceğim için, zaten para dolmadığı için hiç bakmıyorum bile. O bir yerde bayağı birikiyor, epey bir yakın olmuş. Ama biliyorsunuz Karadeniz'de bir doğal gaz bulmuşlardı. Devletin bu paraya çok ihtiyacı var. Çünkü gerçekten Türkiye'nin çok uzun yılları tazminat ödemekle geçecek inşallah. Bu şike programını bahsetmiştiniz. Ben o 3 programı da izlemiştim. Son programı da izledim. Gerçekten enfes programlar. İnsanlar birazcık takım formasını çıkartıp biraz fanatikliği bir kenara koyduklarında gerçekten çok şey öğrenebilecekleri programlar. Fanatik dahi olsa çok şey öğrenebilir. Gerçekten yani bilgiyle bir adam nasıl dövülür? Soner Koç onun dersini vermiş. Gerçekten dosyaya çok hakim. Ben herkesin şike davasıyla alakalı ilgili, eğer futbolla ilgili ise mutlaka seyretmelerini tavsiye ediyorum. Gerçekten dört dörtlük bir programdı. Bu arada Ombudsman Şeref Balkoç'muş. Yıllardır tanıdığı, arkadaşlık yaptığı, sofrasına kalkmadığı insanların hapishaneye girmesine, cezaevine girdiği zaman ulaşan arkadaşlar olmuştu. Onlara hiç suçunuz yoksa çıkarsınız gibi öğütler vermiş bir insan Şeref Malkoç. Mevcut Adalet Bakanı'nda kayınpederi bildiğim kadarıyla. Ekrem Bey, süremiz biraz uzadı. İnsanlar tamam tam kapandılar da tamamen de bizi izleyecek değiller. Birazcık dinlendirelim. Bazı Avrupa saatinde de iftar saatine yaklaşıyoruz. Geçen başladığımızda Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu mutlaka bir şekilde unutturmayacağız, anayacağız demiştik. Buradan kendisine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. İki fotoğraf çektirmiş, birinde zafer işareti yaptığı için fotoğrafın dışarı çıkmasına izin vermemişler.
12
Birinde de kağıtta
yaşlı
ruhumu
çiftler.
hapsedemezseniz türü bir yazı varmış. Oğlu paylaşmıştı. Birçok insan ona cevaben bu fotoğrafları paylaşmıştı. Dileriz en kısa sürede kendisinden tekrar haber alırız. Buyurun, sizin de son cümlenizle veda edelim. Bizim burada top patlayacak, gitmek üzereyiz.
Pekala, Ömer Faruk Gergerlioğlu bir semboldür. Tekrar tekrar söylüyorum. Toplumun bütün katmanlarını kucaklayan bir özgürlük semboldür. Hem kendisinin bir an önce hürriyete kavuşmasını, hürriyetine kavuşmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Hem de toplumun bütün katmanlarına sesleniyorum. Kendi Ömer Faruk Gergerlioğullarınızı çıkarın. Bir Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun arkasına saklanıp onu alkışlayıp ama kendiniz Ömer Faruk Gergerlioğlu olma niyetinde değilseniz, ben bunu da biraz hani böyle birisini cepheye sürüp arkadan
Mayın
şarkı türkü dinleme gibi geliyor. Bunu da doğru bulmuyorum. Yani CHP'nin de, HDP'nin de, MHP'nin de, Alevilerin de,
çok doğru.
Kürtlerin de, cemaatin de, cemaatlerin de, cemiyetlerin de kendi içlerinden Ömer Faruk Gergerlioğulları, Ahmet Altanları çıkarması gerektiğini, onları alkışlayan insanların masanın altından alkışlamanın bir çözüm olmadığını bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de Gergerlioğlu'na bir an önce yavrularına, çocuklarına, ailesine kavuşmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Seyircilerimize sevgiler, saygılar sunuyorum.
Bazı izleyicilerimiz diyor ya siz zaten fişli adamlarsınız. Gergerlioğlu'na sahip çıkınca adama daha çok zarar veriyorsunuz. Adam zaten kahraman olduğu için birçok insan hakları özellikle cemaati yapılan haksızlıkları dile getirdiği için zaten bir haberi tweet ettiği için vekilliği düştü. Çoğu insan da ne olduğunu bilmiyor. Gergerlioğlu bir haberi RT ettiği için milletvekilini kaybetti. Bu utancı da hatırlatmış olalım. Haftaya tekrar Perşembe günü görüşmek üzere diyelim. Bütün izleyicilerimize izledikleri için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.